Item 42, Kale, Bowers Dosyaları 2, Stephen James, Sayfa 555, 107. Bölüm. Warren Land bizi Sherrod Akvaryumu'nun kapısında karşıladı. Ondan bizi hayvan yetiştirme alanına götürmesini kibarca rica ettim. Her şey yolunda mı? Göreceğiz dedim. Birkaç dakika sonra yetiştirme alanına varmıştık. Bizden çabuk olmamızı istedi. Yönetim kurulu toplantısına yetişmem gerekiyor. Dün gece burada bir adamı köpek balıkları yedi. Bu bir halkla ilişkiler kabusu, anlayacağınızdan eminim. Yarım saat içinde toplantı başlıyor. Toplantıya geç kalabilirsiniz. Lien Hua'nın özgürlüğüne kavuşmak için suyun yüzeyine gözlerini dikip boğulduğu havuza baktım. Buraları biraz incelemek istiyorum. Bay Lind'le birlikte. Beni bekleyebilir misin Ralph?
Tabii ki.
Ralph'in kulağına bir şeyler fısıldadım ve ben etrafı incelemeye koyulurken ikisi de gittiler. Kriminalistler dün geceyi olay yerini inceleyerek geçirmişlerdi ve akvaryumdan içeriye aldıkları tek kişi ofisini boşaltmaya gelmiş olduğunu fark ettiğim Cassandra olmuştu. Akvaryuma gelirken Ralph bana Cassandra'ya göz kulak olan iki saha ajanının hala onunla birlikte olduklarını söylemişti. Ancak odada onlara rastlamamıştım. Cassandra beni tanıyıp taşımakta olduğu kutuyu yere bıraktı. ''Biraz uzaklaşmaya ihtiyacım var.'' diye açıkladı. ''Yalnız başıma kalmak istiyorum. Tüm bu olanlar, her şey benim için çok fazla.'' Başımı salladım, anlamıştım. İyi misiniz diye sordu değneklere bakarak. İyi olacağım. Peki ya sen?
Sanırım ben de. Tüm bunları geride bıraktığım zaman.
Bu uzun bir süre alabilir dedim. Çünkü bir şeyi kaçırdım. Hatta belki de iki. Gözlerinde şaşkınlık kıvılcımı belirdi. Sadece bir kıvılcım.
Ne demek istiyorsunuz?
Kameraya baktın Cassandra. Diğer kadınların hiçbiri bunu yapmadı. Sağ işaret parmağı huzursuzca bacağının üzerinde kıpırdadı.
Ne kamerası?
Cassandra lütfen. Değneklere dengesizce yaslandım. Su deposunda durduğun yerden kameraları görmen mümkün değildi. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü kontrol ettim. Diğer bütün kadınlar gözlerini özgürlüklerine doğru dikmişlerdi. Oysa sen deponun arka duvarına gömülü olan kameraya baktın. Dün bana sen su deposundayken Melis'in ne yaptığını bilmediğini söylemiştin. Ancak biliyordun. Bir kameradan diğerine bakarak Melis için çekimi kolaylaştırdın. Kameraların nerede olduklarını biliyordun çünkü onları oraya sen koymuştun.
Neden bahsettiğiniz hakkında en ufak bir fikrim yok dedi. Fakat gözleri onu ele verdi.
Şeydin bir yerine iki kişi olduğunu sanmıştım. Beni yanıltan buydu. Fakat artık her şeyi çok iyi anlıyorum. Sen belki de Terry, zincirleri değiştirdiniz. İşte bu kadar basit. Halkaları saydım. Diğer kadınların zincirleri daha kısaydı. Senin boyun 1.80 ve bileğindeki zincir suyun yüzeyine yetişebilmeni sağlayacak kadar uzundu. Su deposu tamamen suyla dolduktan sonra bile. Ancak itiraf etmek gerekir ki çok iyi güçlükle soluma taklidi yaptın. Fakat bunca yıllık dalış ve uzun mesafe koşularından sonra nefesini çok uzun süre tutabildiğini sanıyorum. Belki iki, hatta belki de üç dakika tutabiliyorsundur, öyle değil mi? Bu çok uzun bir süre. Hatta seni depodan kurtarmaya çalıştığımız tüm o zaman içerisinde bile. Pekala, söyle bakalım, depoyu sen mi yoksa Terry mi satın aldı?
Siz delirmişsiniz.
Cassandra arkamdaki kapıya doğru baktı. Bir an kaçacağını düşündüm. Değneklerle koşamayacağımı, hatta kendimi savunamayacağımı biliyordum. O iki ajan neredeydi sanki? Cassandra henüz bir şey yapmayı deneyemeden konuşmaya devam etti. Donanma üstündeki güvenliğin B-14 numaralı binaya girebilmek için fazla sıkı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenden dolayı sen veya Terry cihazı çalamadınız. Peki, Austin'i bulan kimdi? Terry mi? Yoksa sen mi? Her halükarda sen. Austin'i baştan çıkartıp onun güvenini ve sevgisini kazandın ve zaten gerisini anlatmaya gerek yok.
Neden kendimi kaçırtayım ki? Uyum havuzunun yanındaki merdivenlere doğru yan yan ilerlemeye başladı. Değneklerimle ona doğru iki güçsüz adım attım. Sorumun cevabını verin dedi. Neden su deposunda 12 saat kalayım? Onu dikkatlice izledim. Senin için en önemli olan şeye sahip olabilmek için. Nedir o?
Hiçbir fikrim yok. Gerekçeler pek benim alanım değildir. Ve sonra havuzun yanındaki merdivenlere doğru fırladı. Ancak merdivenlerin başından Ralph Warren Lint'in onu götürmesini fısıldadığım yerden çıkıverdi. İki ajan da arkasından belirdi. Cassandra, Ralph'i merdivenlerden aşağıya itmeyi deneme hatasında bulundu ve Ralph onu iki kolundan birden kavrayıp arkasını döndürdü. Cassandra'yı o daha ne olduğunu anlayamadan yere yatırıp kelepçeledi. Ralph projesi. Bir an boş yere Ralph'e karşı koymaya çalıştı ve sonra Ralph onu ayağa kaldırdığında yüzünü kaplayan uğursuz bir karanlıkla pis pis bana baktı.
''Hala anlamıyorsunuz.''
Birkaç dakika önce sakin ve normal olan sesi şimdi etrafı kavuruyordu.
''Planladıklarımız hakkında en ufak bir fikriniz bile yok Ajan Bowers, en ufak bir fikriniz bile.''
''Haklısın.'' dedim. ''Gerçekten de yok. Ben bir dedektifim, akıl okuyucusu değil. Götür onu Ralph.'' Kapıya doğru aksayarak yürüdüm. Bacağım gerçekten de çok acımaya başlamıştı ve bir fincan kahveye ihtiyacım vardı. 108. Bölüm Alacakaranlık. Yarın Tessa ile Denver'a uçuyorduk. Bu nedenle cenazeden sonra son bir defa güneşin okyanusa batışını seyretmek için kumsala gitmeye karar verdik. Değneklerimle kumda yürüyemediğim için Mission Körfezi'ndeki kumsalın yanındaki bir oturma bankına doğru giden taşla döşenmiş bir yol bulduk. Konuşacak çok şeyimiz vardı. Ancak sessiz kalmamızın da rahatsız edici bir yanı yok gibiydi. Tessa'nın cesetlerden ne kadar çok nefret ettiğini bildiğim için öğleden sonraki cenazeye katılmak istemesine şaşırmıştım. ''Bugün cenazeye gelmen gerekmiyordu.'' dedim banka otururken. ''Öldüğü anda oradaydım. Bu nedenle gelmek istedim.'' Ayağı da kuma vurdu. ''Hiç John Doe adında yaşayan bir adamla tanıştın mı?''
''Hayır, sadece ölenleri biliyorum.''
Bir an sessizlik oldu. ''Jose Lopez'' dedi. ''Onun adını bilmek iyi oldu.''
Cenazeyi düşündüm. Yanılmış olduğum için memnundum. Jose'nin bir ailesi vardı. Evsiz 15 adam ve 7 kadın bizimle birlikte kapalı tabutun yanında yürümek için sıraya girmişlerdi. Bazıları ağlıyordu. Bazıları ise sessiz ve düşünceliydi. Aralarında sarhoş ve uyuşturucu etkisi altında olanlar da vardı. Fakat hepsi geldiğimiz için bize teşekkür edip sarıldılar veya elimizi sıktılar. Belki bizden para isterler diye düşünmüştüm. Özellikle de Tessa'nın Ralph'e almasında yardımcı olduğu yeni takım elbiseyi gördükten sonra. Ancak hiçbiri bunu yapmadı. Ceketimin cebine elimi sokup hala yanımda taşıdığım dişe dokundum. Evet, sesimden hüznü aklımdan da davayı uzaklaştıramamıştım. Adını bilmek gerçekten de güzel. Tessa düşüncelerimin dikkatimi dağıtmaya başladığını fark etmiş olmalıydı.
Sen iyi misin?
Evet, iyiyim ve şu anda bir babayım. Gerçekten de öyleyim. Ancak FBI tarafım hala...
Önemli değil, o tarafını devre dışı bırakamadığını biliyorum.
Öyle yapmaya çalışıyorum Tessa.
Hayır, hayır, hayır dedi. O tarafını değil, FBI tarafını değil, baba tarafını kastetmiştim. Devre dışı bırakamadığın tarafın, baba tarafın. Bunun daha önce farkına varmamıştım ama şimdi çok iyi anlıyorum. Sanırım sonunda anlayabiliyorum.
Tessa her zaman doğru şeyler söylemezdi. Ancak söylediği zaman da lafı tam gediğine oturturdu. Eğilip alnından öptüm. Bunu söylediğin için teşekkür ederim kuzgun.
Gerçekten de böyle düşünüyorum.
Biliyorum. Önümüzde uzanan okyanusa bakıp güneşin ufukta dolaşmasını izlerken hiç konuşmadık. Sonunda Tessa, Ajan Xiang ve benim hakkımda konuştuklarımızı hatırlıyor musun dedim. Onunla aramızdaki ilişkiyi arkadaşlık boyutundan daha farklı bir boyuta taşımaya karar verirsek, sana söyleyeceğimi söylemiştim değil mi?
Hım, hım. Sanırım buna karar verdik. Zamanı gelmişti.
Ona baka kaldı. Ama ben senin ondan hoşlandığından pek emin değilim.
Ona gitgide kanım kaynıyor dedi. Ayrıca sana çok uygun. Senin üzerinde dengeleyici bir etkisi var.
Gökyüzü küllü pembe bir renk almıştı.
Hatta bazen diye ekledi, bana annemi hatırlatıyor.
Dalgaların sahile çarpıp okyanusa geri dönüşünü, tüm ölümcül akıntıları ve hafif dalgalarıyla dünyanın düzenli ve dalgalı kalp atışını izledik. Vahşet kadar uysallık da okyanusun bir parçasıydı. Okyanus hem korkunç hem de sakindi. Kendisiyle barış içinde, aynı zamanda da savaş içindeydi. Ürkütücü ve güzeldi. Aynen bizim dünyamızın ve bizlerin olduğu gibi.
Patrick dedi Tesla düşüncelerimi bölerek.
Evet.
Annem öleli neredeyse bir sene olacak.
Biliyorum. Güneş gece ve gündüz değişimi arasındaki anda tereddüt edercesine kaldı.
Bazen onu düşündüğümde içim acıyor diye fısıldadı Tessa. Bazen ise kendimi iyi hissediyorum.
Ben de öyle. Sessizlik oldu, dönüp bana baktı.
Bir gün kolaylaşacak mı?
Bir martının daireler çizerek karanlık okyanusa dalışını izledim. Kolaylaşacağından pek emin değilim dedim, ancak farklı bir hal alacak. Birkaç sakin dakika geçti ve sonra Tessa benden uzaklara, gökyüzüne, denize ve aralarındaki ince çizgiye baktı.
''Sana yaslanabilir miyim?'' diye sordu usulca.
''Her zaman.'' Kolumu omzuna attım ve başını göğsüme yasladı. Birlikte güneşin okyanusun içinde kayboluşunu seyrettik. Böylelikle bir dakika sonra denizin diğer tarafında doğabilirdi. Sonuç. 19 dakika sonra. Gerçek şey, tüm olayların beyni Patrick Bowers'ın üvey kızının yanında oturmuş halde gülümseyen bir fotoğrafını daha geçti ve gülümsedi. Evet, Terry komadaydı. Evet, Cassandra gözaltındaydı. Evet, cihaz yok edilmişti. Ancak tüm bunlara rağmen Şeyd gülümsedi. Ne de olsa başarısız ilk evliliğinden olan kızının dışında hiç kimse kendisinin varlığından haberdar değildi. Bu nedenle kimse peşine düşemezdi, kızı da onu asla ele vermezdi. Neticede aynen Melissa yaptığı gibi kefaletini ödeyip kaçmasına yardım edeceğini biliyordu. Fotoğraf kamerasında başka bir fotoğraf daha belirdi, bir sonrakine geçti. Şimdi Şeyd, Melis'in elindeki şeyi vuran, telefonda ajan Bowers'ın sesini tanıyan, kızı Melis'in onu, Şeyd zannetmesi için yanından, gölgelerin arasından çıkarken orada görünmez bir şekilde duran, kızını anlaşma yapılmış NSA ajanı Terry Manoji ile tanıştıran, Terry'ye Bowers'ı ensesinden vurmasını söyleyen, her şeyi başından sonuna kadar planlamış ve himayesi altında olan iki kişinin işlerini son derece dikkatlice koordine etmiş olan Şeyd, artık kendisine yeni bir düşman edinmiş ve yeni bir hedef üzerine kilitlenmişti. Bu yeni hedef özel ajan Patrick Bowers'tı. Şeyd başka bir fotoğrafa geçti, düğmeye bastı, başka bir fotoğraf daha. Bowers'ı her an öldürebilirdi. Bunu tabii ki yapabilirdi. Hatta o anda bile. Ancak Terry, son 4 aydır Bowers'ın geçmişi hakkında onu çok iyi bilgilendirmişti. Ve Shade'in Bowers için ölümden daha iyi bir planı vardı, korku. Onu korku içinde yaşatmak. Son fotoğrafı da basarken bir not yazdı. Ben hala buradayım Shade. Ardından içine yazdığı notu ve fotoğrafları koyup zarfı kapattı. Evet, Bowers'ı korku içinde yaşatacaktı ve Shade bunu yapmanın en iyi yolunu biliyordu. Terry ona geçen ay sırrını söylemişti. Bowers'ı geçmişiyle yüzleştir, onu aynanın diğer tarafındaki görüntüsüyle yüzleştir. Richard David Busk. Shade Denver adresini bir kez daha kontrol ettikten sonra zarfı Mission Körfezi'nin yakınlarındaki posta kutusuna attı. Chicago'daki mahkeme fiyaskosundan sonra Baskın beraat etmesini sağlamak hiç zor olmayacaktı. Birkaç yargıcı satın almak hiç de zor değildi.
Ve sonra da ajan Bowers'ı baskı havale edip yapmakta en başarılı olduğu şeyi yapmasına izin verecekti.
Demek elinden geleni ardına koyma, öyle mi Bowers?
Pekala, madem ki ısrar ediyorsun.
Sonra eski CIA suikastçısı Sebastian Taylor gülümsedi. Bir sigara yaktı ve gizemli ay ışığının altında arabasına doğru yürüdü. Bu arada hep korkuyu düşünüyordu.
Cezaların en iyisini.
Kitabın sonu. 30 Ağustos 2023. Sayfa 565.